Ayrım 16. Sayfa 223. Kişisel Yapılar Kuramı. George Alexander Kelly. George Alexander Kelly'nin yaşam öyküsü. George Alexander Kelly, 28 Nisan 1905'te ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita kentine bağlı küçük bir kasaba olan Perth yakınlarındaki bir çiftlikte dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Kelly'nin babası bir presbiteryan rahibi, annesi ise eski bir öğretmendi. Babası Kelly'nin doğumuyla birlikte rahipliği bırakarak çiftçilik yapmaya başlamıştı. Kelly henüz 4 yaşındayken ailesi Colorado'ya taşındı. Burada yaşadıkları süre içinde Kelly okula düzenli olarak gidememiş ve en çok birkaç hafta üst üste olmak üzere belli aralıklarla eğitim alma şansı bulabilmişti. Ancak hem annesinin hem de babasının iyi eğitim almış kişiler olması onun istikrarsız ilkokul yıllarından olumsuz şekilde etkilenmesini engellemiştir. Colorado'daki kuraklık nedeniyle ailenin tekrar Kansas'a dönmesi de düzensiz okul yaşantısını değiştirmedi. Kelly, Kansas'ta 4 farklı lisede eğitim aldı. İlk olarak çiftlik yakınlarındaki bir liseye kaydolan Kelly, 13 yaşına geldiğinde Wichita'daki bir okula gönderildi. Bundan sonra yaşamını büyük ölçüde ailesinden uzakta geçiren Kelly, mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca Wichita'daki Friends Üniversitesi'ne, bir yılda Missouri Park Koleji'ne devam ederek 1926 yılında bu okuldan mezun oldu. Kelly çok geniş ilgi alanlarına sahip olan biriydi. Üniversite yıllarında münazara takımının etkin bir üyesi olması nedeniyle sosyal sorunlarla yoğun bir biçimde ilgilenmeye başlamıştı. Fizik ve matematik alanında lisans derecesine sahip olmasına rağmen Kansas Üniversitesi'nde eğitim sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Bir süre farklı gruplara hitabet dersleri vermek, yurttaşlık hakkı edinen yeni ABD göçmenlerine yurttaşlık eğitimi vermek gibi kimi işlerde çalıştıktan sonra 1928 yılında Iowa'ya taşınarak burada drama öğretmenliği yapmaya başladı. Iowa'da çalıştığı okulda İngilizce öğretmenliği yapan Geldis Thompson'la tanıştı ve evlendi. 1,5 yıl sonra Minnesota'ya taşındı ve Minnesota Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Daha sonra tekrar Wichita'ya dönen Kelly, burada bir süre havacılık mühendisi olarak çalıştı. 1929 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde eğitim bilimleri okumak için İskoçya'ya gitti. Burada bulunduğu süre içinde psikolojiye ilgi duymaya başlayan Kelly, Edinburgh'dan döndükten sonra bu alanda eğitim almayı tercih ederek 1931 yılında Iowa Üniversitesi'nde psikoloji alanında doktorasını tamamladı. Sonraki 10 yılını Fort Hays Kansas State College'inde geçirdi. Burada fizyolojik psikoloji derslerine giren Kelly, bu sıralarda yaşanan büyük bunalımla birlikte fizyolojik psikolojiden daha insancıl bir şeylerle uğraşması gerektiğini düşünerek, yoksul düşmüş insanlara psikolojik yardım vermek üzere psikoterapist olmaya karar verdi. Sorunlu olan insanları dinleyerek onlara sorunlarını çözmeleri için yardım etmeye çalıştığını belirten Kelly, bir süre sonra bu insanların en çok ihtiyaç duydukları şeyin birisinin onlara başlarına gelen şeyi açıklaması ve gelecekte başlarına gelecek şeyleri tahmin etmelerine yardımcı olması olduğunu keşfetti. Bu deneyimleri sırasında Freudian tekniklerden ve bakış açısından gittikçe uzaklaşan Kelly, zamanla kendi kuramını ve klinik tekniklerini geliştirmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında donanmada hizmet veren Kelly, savaş sonrasında bir yıl Maryland Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 1946 yılında Ohio Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1955 yılında en önemli yapıtı olan Kişisel Yapıların Psikolojisi adlı kitabını yayınlayan Kelly, Chicago, Nebraska, Güney Kaliforniya, Northwestern, Brigham Young, Stanford, New Hampshire gibi üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak birçok kez görev aldı. Kelly, savaş sonrası yıllarda ABD'de klinik psikoloji konusunda önemli bir isim haline gelmiş ve Amerikan Psikoloji Birliği'nin klinik ve danışma bölümlerinin başkanlığını da yürütmüştür. 1965 yılında Brandeis Üniversitesi'ne geçen Kelly, 6 Mart 1967'de geliştirmiş olduğu kişisel yapılar kuramını revize etme şansını bulamadan hayatını yitirmiştir. Kişisel yapılar kuramı, temel kavramlar ve ilkeler. George Kelly'ye göre insan davranışı hem gerçekliğe hem de insanların gerçeklik algılamasına dayanmaktadır. Kelly, Skinner'ın davranışının çevre tarafından şekillendirildiği fikrini reddettiği gibi, tek gerçeğin insanın öznel algısı olduğu şeklindeki mutlak fenomenolojiye de reddetmiştir. Kelly, evrenin gerçek olduğu ancak insanların bunu değişik yollarla yorumladığı görüşünü savunmaktadır. Bu nedenle insanların kişisel yapıları ya da olayları anlama ve açıklama şekilleri onların davranışlarını yordamada anahtar rol oynamaktadır. İnsanın doğası. Kelly'nin kuramının pek çok yönü alışılagelmişin dışında bir görünüm sergiler. Kendisi diğer kuramcıların benimsediği pek çok kavramı kabul etmemiştir. Ego, duygu, pekiştireç, dürtü, bilinç dışı, gereksinim, hatta motivasyon gibi temel bir kavram dahi Kelly'nin kuramında yer almamaktadır. Kelly, psikolojinin çok genç bir bilim dalı olduğunu belirterek herhangi bir kişilik kuramının geniş bir davranış grubunu açıklamasının beklenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bir kuramın faydalı olabilmesi için odaklandığı davranışın yönleriyle sınırlandırılmaması gerekmektedir. Kelly'nin kişisel yapılar kuramı, klinik psikoloji alanı için tasarlanmıştır. Burada amaç, insanların kişiler arası ilişkiler yoluyla problemlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadır. Kelly, bu konudaki görüşlerini, eğer oluşturduğumuz kuram kendi odaklandığı sınırlar içinde işe yararsa, başarılı olduğunu düşüneceğiz. Diğer alanlarda daha az başarılı olması durumunda ise çok rahatsız olmayacağız diyerek ortaya koymuştur. Kelly, içgüdüler, psişik enerji ve motivasyon gibi kavramları insan doğasının doğal olarak aktif olduğu iddiasıyla reddetmektedir. Kelly'ye göre etkinlik, insan yaşamının özüdür. İnsanın kendisi bir hareket türüdür. Bu nedenle de organizmayı neyin harekete geçirdiği konusu güncel bir konu değildir. Kelly, motivasyonla ilgili kavramları açıkça reddetmekle birlikte, insanların dış dünya ile başa çıkmada düzen ve yordanabilirlik duygusu arayışında olduğunu belirtmiştir. Kişinin beklentilerinin doğrulanması ya da doğrulanmaması, ödülden, cezadan ya da gerilim azaltmadan daha fazla psikolojik öneme sahiptir. Kelly'ye göre tıpkı bilim adamları gibi, insanlar da sürekli olarak kendi dünyaları ile ilgili hipotezler geliştirip, bunları sınamaktadır. Bugün ne giyeceğimize, hangi televizyon programını izleyeceğimize ya da hangi mesleği seçeceğimize karar verirken bilim adamı gibi bir yaklaşım sergileriz. Bu yaklaşımla sorular sorar, hipotezler oluşturur ve onları sınarız. Sonuçlar çıkarırız ve olacakları yordamaya çalışırız. Tüm insanlar gibi gerçeklik algımız, kişisel yapılarımız, diğer bir ifadeyle kendi dünyamızda olaylara bakış açımız, açıklama ve yorumlama biçimimiz ile renklendirilmiştir. Benzer bir yaklaşımla bütün insanlar anlam arayışlarında gözlem yapar, olaylar arasındaki bağlantıları yorumlar, teoriler oluşturur, genellemeler yapar, makul olanları sınar ve bunlardan bir sonuca varırlar. Bilim adamlarının ulaştıkları sonuçların kesin olmayışı gibi bir kimsenin ulaştığı sonuçlar da yeniden değerlendirilmeye ve yapılandırmaya açıktırlar. Kelly, evrenin gerçekten var olduğunu ve bütün parçaları birbiriyle kusursuz bir şekilde etkileşim içinde olan önemli bir bütünlük olarak işlevini sürdürdüğünü varsaymaktadır. Bununla birlikte evren sürekli değişmektedir. Bu nedenle de sürekli bir şeyler olmaktadır. İnsanların düşünceleri de gerçekten vardır ve bu sebeple insanlar sürekli değişen dünyalarını anlamlı kılmak için çabalar. İnsanlar gerçeği farklı şekillerde yapılandırmaktadırlar ve kendi dünya görüşlerini değiştirebilme becerisine sahiptirler. Diğer bir deyişle, insanlar olaylara bakışlarında her zaman farklı alternatiflere sahiptir. Kelly, evren hakkında var olan tüm yorumlarımızın gözden geçirilmeye ve değişmeye mahkum olduğunu savunmuştur. Kelly, Adler'in kişinin olaylar hakkındaki yorumunun olayların kendisinden daha önemli olduğunu savunan görüşüne katılmaktadır. Ancak Kelly, Adler'in aksine yorumların zaman bağlamında anlamlı olduğu yargısını ve belirli bir zamanda geçerli olan yorumun daha ileri bir tarihte farklı bir şekilde yorumlandığında yanlış olabileceğini vurgulamıştır. Kişiliğin yapısı. Kelly, kişinin geleceği tahmin etmek için bir bilim adamı gibi davrandığını belirtmiştir. Bilim adamlarının kuramlara sahip olduğu gibi, insanlar da kendi gerçekliklerinin yapılandırmalarına sahiptir. Bilim adamlarının hipotezleri olduğu gibi, insanların da tahminleri ya da beklentileri vardır. Bilim adamlarının deney yapmaları gibi, insanlar da bu beklentilerini sınayan davranışlar sergilerler. Bilim adamlarının gerçekliğe uyması için kuramlarında revizyona getirmeleri gibi, insanlar da deneyimlerine dayanarak gerçekliği anlamlandırışında düzeltmeler yaparlar. Kısacası insanlar, daha önce de değinildiği gibi yaşadıkları çevre ile ilgili teoriler oluşturur ve daha sonra da denencelerinin gerçeğe uymadığını sınarlar. Sağlıklı kişiler bu denencelerin yordama gücüne bağlı olarak onları yeniden düzenler veya olduğu gibi korurlar. Kişisel yapılar. Kelly, insanların sürekli değişmekte olan dünyalarına ilişkin belirtilmiş yorumlarının onların gerçekliğini oluşturduğunu varsaymaktadır. Tüm insanlar sürekli olarak dünyaya ilişkin kendi görüşlerini oluştururlar. Bazı insanlar sabit fikirlidirler ve dünyaya bakış açılarını nadiren değiştirirler. Gerçek dünya değişse de onlar kendi gerçekliklerine bağlı kalırlar. Kelly, insanların kendi dünyalarına gerçeklikle başa çıkmak için geliştirmiş oldukları saydam kalıplar ve şablonlarla baktıklarını savunmaktadır. Her ne kadar bu kalıplar ve şekiller her zaman doğru olmasa da, bunlar insanların dünyayı anlamlandırmada biçimidir. Olayları yorumlamak ve yordamak için kullandığımız bu bilişsel yapılar, Kelly, kişisel yapılar olarak adlandırmıştır. Her insan kendi kişisel yapılarını geliştirir ve bunları yorumlama, yordama, böylece çevresini kontrol etme açısından değerlendirir. Kelly'e göre insanlar dış dünyaya yalnızca tepki vermezler, aynı zamanda onu aktif bir biçimde yapılandırır ve bu yapılandırmaya göre davranışlarına yön verirler. Olaylara anlamını veren ve davranışlarımızı belirleyen şey, doğru bir biçimde gerçekleştirilmiş olsun ya da olmasın, bizim gerçekliğe dair yaratıcı yorumumuzdur. Olayların nedenini ya da çevremizdeki insanların nasıl davranacaklarını bilmemek rahatsız edici olabilir. Yordama ve kontrol ihtiyacımızı karşılamak için Kelly'nin şablon eşleştirmesine benzettiği bir süreci gerçekleştiririz. Dünyaya ilgili ilişkin görüşlerimiz saydam şablonlara benzer. Bu şablonları yaşantılarımızın üzerine yerleştirir ve eğer birbirlerine uyuyorlarsa bu şablonları daha sonra da kullanmak üzere saklarız. Uymadıklarında ise bir dahaki sefere daha iyi yordamak için üzerlerinde değişiklikler yaparız. Örneğin geçmiş gözlemlerimize dayanarak sınıf arkadaşlarımızdan biriyle ilgili bazı hipotezler geliştirmiş olabiliriz. Bu hipotezlerden biri de bu arkadaşımızın soğuk ve içine kapanık biri olduğu şeklindedir. Bu arkadaşımızla her karşılaştığımızda onun hakkında daha fazla bilgi edinir ve hipotezimizle karşılaştırırız. Eğer beklentimiz doğrulanırsa, yani arkadaşımız içine kapanık ve soğuk bir şekilde davranırsa bu şablonu kullanmaya devam ederiz. Ancak doğrulanmazsa ya da arkadaşımız farklı durumlarda cana yakın ve dışa dönük davranışlar sergilerse eski şablonumuzu atıp yenisini geliştiririz. Daha önce de değinildiği gibi bu süreç ampirik verilere göre hipotezlerini destekleyen ya da değiştiren bilim adamlarının bilgi üretme sürecine benzemektedir. Kişisel yapıların özellikleri. Kişisel yapılar kuramı bir temel varsayımla ifade edilmekte ve destekleyici 11 önermeyle detaylandırılmaktadır. Temel varsayım, bir kimsenin süreçlerinin olaylar hakkındaki beklentileri yoluyla psikolojik olarak yönlendirildiğidir. Diğer bir deyişle, insanlar olup bitenleri belli bir bekleyiş çerçevesi içinde algılamaktadır. Bu varsayım, sorgulanmaya ve bilimsel olarak sınanmaya açık deneysel bir varsayımdır. Kişiliğimizi oluşturan doğal olarak aktif özellik gösteren psikolojik süreçler, geleceği tahmin etme tarzımız tarafından biçimlendirilmekte ve alışılmış örüntüler haline dönüştürülmektedir. İnsanlar bu tahminleri kişisel yapılarını oluşturup kullanarak gerçekleştirirler. Bu da aşağıda ifade edilen önermelerde açıkça görülebilir. Daha önce de belirtildiği gibi kişisel yapılar kuramı destekleyici 11 önermeyle detaylandırılmaktadır. Bunlar: Yapılandırma önermesi. Kişi benzerlerini yapılandırmak suretiyle olaylarla ilgili beklentiler geliştirir. Daha açık bir ifadeyle, beklentilerimizi geçmiş deneyimlerimizi kullanarak yapılandırırız. İnsanlar olarak temelde tutucu bir eğilime sahibizdir. Olayların daha önce oldukları gibi olmalarını bekleriz. Geleceği yordayabilmek için yaşamımızdaki geçmiş olayları yapılandırmamız ve bunlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları çıkarmamız gerekir. İki olay asla birbirinin aynısı olmasa da, bizler yine de benzer olayları aynı şekilde algılanacak biçimde yorumlarız. Örneğin iki arkadaşımızla birlikte bir projede çalışacağımızı varsayalım. Bu ilişkilerde neler olacağı ile ilgili varsayımlarda bulunmak için önceden geliştirmiş olduğumuz kişisel yapılarımızı kullanmak bize yardımcı olacaktır. Bu arkadaşlarımızdan birinin genellikle cana yakın olduğunu, diğerinin ise genelde tembel olduğunu hatırlarsak, ertesi gün onlarla buluştuğumuzda genellikle cana yakın olan arkadaşımızın bizi samimi bir şekilde karşılayacağını, genelde tembel olduğunu düşündüğümüz arkadaşımızın ise daha önce yapmasına karar verdiğimiz işleri yapmamış olacağını düşünebiliriz. Eğer bu tahminler doğru olursa biz cana yakın, uzak, tembel, sorumlu yapılarını kullanarak bu insanlar hakkında beklentiler geliştirmeye devam ederiz. Burada göz önüne alınması gereken konu, bireylerin geçmiş olayları yalnızca hatırlamaları değil, kendi yapılarını kullanarak geçmişteki benzer durumlarla ilgili yapılar geliştirmeleri ve bu yapılarla geleceği yordayabilmeleridir. Bireysellik önermesi. Kişilerin olayları yapılandırma biçimleri birbirinden farklıdır. Her insanın deneyimleri birbirinden farklı olduğu için farklı insanlar aynı olayı farklı şekillerde yorumlarlar. Bu nedenle iki kişi hiçbir zaman bir deneyimi tam olarak aynı şekilde yorumlamayacaktır. Kelly'e göre bireylerin kişisel yapıları asla birbirinin aynısı değildir ve çoğu durumda birbirinden farklılık sergiler. Dolayısıyla da her insanın dünyayı yorumlama biçiminin belirlenmesi gerekir. Kelly, kişilik farklılıklarının büyük ölçüde insanların dünyayı yapılandırma şekillerindeki farklılıktan kaynaklandığını belirtmiştir. Kelly, bireysel farklılıkları vurgulamakla birlikte kişisel deneyimlerin paylaşılabileceğini ve deneyimleri anlamlandırmada ortak bir zemin bulunabileceğini belirtmiştir. Bu, insanların sözlü ve sözel olmayan bir biçimde iletişim kurmalarına olanak sağlar, ancak bireysel farklılıklar nedeniyle iletişim hiçbir zaman kusursuz olmayacaktır. Örgütlenme önermesi. Her insan kendine özgü bir biçimde olayları uygun şekilde bekleyebilmek için yapılar arasındaki sıralı ilişkileri içeren bir yapılandırma sistemi geliştirir. Kelly'nin ilk iki önermesi insanlar arasındaki farklılıkları ve olaylar arasındaki benzerlikleri vurgularken, üçüncü önermesi zihinsel yapılar arasındaki ilişkiyi vurgular. Örgütleme önermesi, farklı insanların aynı olayları, uyuşmazlıkları ve tutarsızlıkları en aza indirecek şekilde farklı bir biçimde organize ettiklerini belirtmektedir. Yapılarımızı birinden diğerine sırayla geçebilecek şekilde düzenleriz ki bu da bizim olayları, çelişkileri aşan ve gereksiz çatışmalardan kaçınan bir yolla beklememizi sağlar. Örgütleme önermesi, aynı zamanda bir yapının diğerinin altında kapsanabildiğini belirten, yapılar arasındaki sıralı ilişkilerin varlığını kabul eder. Kelly'e göre insanların birbirinden farklı davranışlar göstermelerinin bir nedeni, daha önce de değinildiği gibi insanların farklı kişisel yapılara sahip olmasıydı. Bu farklılığın bir diğer nedeni ise, örgütleme önermesiyle vurgulanan kişisel yapıların kişilere özgü şekilde düzenlenmesidir. Kelly, insanların bazı yapıları diğerlerine göre daha çok kullandığını belirtmiştir. Bu şekilde yapılar arasında birkaç düzeyden oluşan hiyerarşik bir sistem oluşur. Bu sistem farklı zamanlarda farklı yapıların ön plana çıkabileceği kadar esnek olmanın yanında, bir kimsenin kişiliğini kullandığı spesifik yapılardan daha büyük ölçüde belirleyen bir sistemdir. Örneğin bir kişi için Yeni tanıştığı bir insanın canı yakıp yakın olup olmamasını bilmek bir diğer kişi için olduğundan daha önemli olabilir. Bu kişi yeni tanıştığı birinin cana yakın olup olmadığını belirledikten sonra yeni tanıştığı kişiyi tanımak için daha az önemli yapıları kullanabilir. Örneğin bu kişinin entelektüel mi yoksa cahil mi olduğunu öğrenmek isteyebilir. Yapılar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi şu şekilde göstermek mümkündür. Cana yakın ve uzak arasında okla bağlantı gösterilmiştir. Daha sonrasında cana yakın ve entelektüel arasında da okla bağlantı gösterilmiştir. Entelektüel ve cahil arasında da yine aynı şekilde okla bağlantı gösterilmiştir. Bir başka kişi için ise diğerlerinin güvenli olup olmaması daha önemli olabilir. Bu kişi diğerlerinin cana yakın olup olmamasını güvenilirliklerinden daha az önemsiyorsa, yeni tanıştığı bir kişinin güvenilir olup olmadığını belirledikten sonra onun cana yakın olup olmadığına karar vermeyi isteyecektir. Bu kişi entelektüel cahil gibi kendisi için daha az önemli bir başka yapıyı da kullandığında sahip olduğu yapılar arasındaki hiyerarşik düzen şu şekilde gösterilebilir. Güvenilir ve tehlikeli arasında ok ile gösterim yapılmıştır. Daha sonrasında cana yakın ve uzak arasında da okla gösterim yapılmış ve güvenilirlikten bu okla gösterime işaret edilmiştir. Cana yakından yine aynı şekilde entelektüel ve cahil arasındaki okla gösterime de işaret edilmiştir. Örnekteki her iki kişi de cana yakın, uzak yapısını kullanmakla birlikte bu kişilerin davranışları yapılarının hiyerarşik düzeni nedeniyle birbirinden farklı olacaktır. İnsanlar daha önemli ve daha az önemli kişiler yapılarını kendileri oluşturdukları için kendi yaşam çizgilerini de aynı kendileri gibi belirlemektedir. Ancak kendi seçimimiz olan kimi kurallar değişime karşı diğerlerinden daha dirençlidir. Örnekteki ikinci kişinin güvenlik aramaktan ve eski arkadaşlarla birlikte olmaktan sıkıldığını düşünelim. Bu davranışlarını değiştirebilmesi için yapılarının hiyerarşik düzeninde değişiklik yapması gerekmektedir. Kişisel yapıların yeni düzeninde güvenli, tehlikeli yapısı, ilginç, sıkıcı yapısından daha az önemli olmalıdır. Yani bir etkinliğin ya da yeni tanışılan bir kimsenin ilginç olup olmadığının belirlenmesinin, güvenli olup olmadığının belirlenmesinden daha önemli olmasını sağlamak gerekir. Eğer hiyerarşik yapıda güvenli, tehlikeli yapısı, diğer bazı yapılara göre daha az önemli ise bunu gerçekleştirmek çok zor olmayacaktır. Ancak eğer güvenli, tehlikeli yapısı en üst düzeydeki, en önemli yapı ise, bireyin davranışlarını yönlendireceği için güvenlik arama öne çıkarak diğer yapıların önem kazanmasını engelleyecektir. Bu durumda değişim ancak psikoterapi ile gerçekleşebilecektir. İkililik önermesi. Bir kimsenin yapılandırma sistemi sınırlı sayıda iki değerli yapıdan oluşur. Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılabileceği gibi kişisel yapılar iki uçlu yani çift kutuplu bir özellik taşırlar. Örneğin kişi bir başkasıyla ilk tanıştığında onun zihnindeki imgesini oluştururken cana yakın, uzak, güvenilir, tehlikeli ve entelektüel cahil gibi kişisel yapıları kullanmakta ve onun cana yakın, güvenilir ve entelektüel biri olduğuna karar verebilmektedir. Kelly yapıların ve veya önermesi niteliğinde olduğu konusunda ısrarcıdır. İnsanın bir algı oluşturabilmesi için olaylar arasındaki benzerlikleri görebilmesi ve bu olaylar karşıt kutuplarıyla da eşleştirilebilmesi gerekir. Kelly bunu şu şekilde ifade etmiştir. En dar tanımıyla yapı en az iki elementin bir üçüncüsüyle benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya konmasıdır. Bu nedenle bir yapı en az iki öğenin hangi yolla birbiriyle benzer olduklarını belirleyici bir özelliğe sahip olmalıdır. Kişisel yapılar, kişinin insanların ya da olayların nasıl benzer ya da diğerlerinden farklı olduğunu görme biçimidir. Örneğin bir yapı, Ayşe ve Seçil'in ne açıdan benzer ve ikisinin Tuğba'dan ne açıdan farklı olduğunu belirlemede kullanılabilmelidir. Diğer bir deyişle bu karşılaştırma aynı temel üzerinde olmalıdır. Örneğin Ayşe ve Seçil'in çekici, Tuğba'nın inançlı olduğunu söylemek bir kişisel yapı oluşturmamaktadır. Çünkü çekicilik ve inançlı olmak farklı şeylerdir. Bir kişisel yapı Ayşe ve Seçil'in çekici, Tuğba'nın çekici olmadığını ya da Ayşe ve Seçil'in inançlı, Tuğba'nın inançsız olduğunu düşündüğünüzde gerçekleşir. Kelly'e göre tüm kişiler, yapılar iki kutuplu bir özellik taşımaktadır. Ancak bu durum dünyayı sadece siyah ya da beyaz şeklinde uç kutuplarda gördüğümüz, gri tonlara hiç yer vermediğimiz anlamına gelmemelidir. Olaylar değil, olayları yorumlamada kullandığımız yapılar iki uçlu bir yapıdadır. Olayları yorumlamada kullandığımız yapılar iki kutuplu olsalar da, biz öğeleri bu iki kutuplu yapılandırma içinde derecelendirme yeteneğine de sahibizdir. Örneğin Ayşe ve Seçil'in çekici, Tuğba'nın çekici olmadığına karar verdikten sonra Ayşe ve Seçil'den hangisinin daha çekici olduğunu belirleyebiliriz. Seçim önermesi. Kişi iki uçlu bir yapıda kendi sistemini genişletme ve tanımlama olasılığının en yüksek olduğunu düşündüğü alternatifi seçer. Daha açık bir ifadeyle, kişinin seçtiği alternatif, onun oluşturduğu sistemin tanımını ve genişlemesini mümkün kılacak seçenek olacaktır. Kelly'e göre insanlar, seçimlerini olayları bekleyişlerine göre yaparlar ve bu seçimler onların iki uçlu alternatifleri arasındadır. Buna ek olarak seçim önermesi, insanların seçim aralıklarını büyük oranda artıracak eylemleri seçtiklerini varsaymaktadır. Gerçeklik, bizim yapabileceğimiz ya da yaşayabileceğimiz şeyleri sınırlandırır. Ancak biz gerçekliği yapılandırma ya da yorumlama biçimimizi kendimiz seçeriz ve gerçekliğe bize en fazla yardım edeceğine inandığımız yolla yorumlamayı tercih ederiz. Kişisel yapılar geleceği yordamanın tek yolu olduğu için bizler sürekli bir biçimde kişisel yapılarımızın kullanışlılığını artırmaya çalışırız. Bunu birbirinden oldukça farklı iki yolda gerçekleştirebiliriz. Birinci yol, hali hazırda kullandığımız yapıları daha da netleştirmek için seçtiğimiz güvenli yoldur. Bu şekilde gittikçe daha az şey hakkında daha fazla emin olmaya başlarız. İkincisi ise yaşamın yeni yönlerinin keşfedilmesine yönelik olan daha maceracı yoldur. Bu şekildeki yapı sistemimizin uygulanabilirliğini genişletebilir ve Kelly'nin deyimiyle sisli ufukta gittikçe daha fazla şeyin belirli belirsiz farkına varmaya çalışırız. Güvenli ya da maceralı yollardan hangisini seçmiş olursak olalım, herhangi bir kişisel yapının o kutbuna daha fazla değer verme eğiliminde oluruz. Örneğin, dünyayı düşmanca gören bir kişi, yabancıları tehlikeli olarak değerlendirerek güvende olmaya çalışırken, daha maceracı bir yolu seçen bir diğer kişi, yeni tanıştığı kişileri dostça insanlar olarak algılama ve yeni deneyimler arama eğiliminde olacaktır. Genişlik önermesi. Bir yapı sadece sınırlı bir genişlikteki olaylar yordamada uygundur. Burada genişlikle kastedilen belirli bir aralıktaki durumlardır. İyi bir kişilik kuramında olduğu gibi kişisel yapılarında uygun olduğu durumlar sınırlıdır. Hiçbir yapı her durum için kullanışlı bir özellik taşımaz. Bu kişisel yapı bazı olayların yordanmasında uygun olurken diğer bazı olayların yordanmasına uygun olmayacaktır. Örneğin cinsiyet, parantez içerisinde kadın erkek yapısı, birçok insan için yalnızca insanlar ve bazı hayvan türleri için önem taşır. Evde beslediğimiz kedinin ya da bir çiftçinin sığırının cinsiyeti önemliyken, bir sivrisineğin cinsiyeti çok az insan için bir biyolog önem taşıyacaktır. Cinsiyet yapısını binalara ya da teknolojik ürünlere uygulayamayız. Çünkü bu şeyler cinsiyet yapısının uygunluk aralığının dışındadır. Bununla birlikte bazı kişisel yapılar diğerlerine kıyasla daha fazla durum için uygundur. Diğer bir ifadeyle bazı yapılar diğerlerinden daha kapsamlı, bazıları ise daha dardır. Örneğin iyi kötü yapısını kaba nazik yapısından çok daha fazla durumda kullanabiliriz. Benzinli, dizel gibi bir yapı ise oldukça dar bir uygunluk aralığına sahip olduğu için yalnızca motorlu taşıtların bir kısmı için uygun olacaktır. Deneyim önermesi. Kişinin yapılandırma sistemi olayların tekrarını başarılı bir şekilde yapılandırdıkça değişime uğrar. Olayların belli bir beklenti çerçevesinde tahmin edilmesi, kişisel yapıların kuramının temelini oluşturur. İnsanlar geleceğe bakar ve neler olacağı ile ilgili tahminlerde bulunur. Daha sonra olaylar gelip gerçekleştiğinde var olan yapılarını doğrular ya da bu olayları deneyimlerine göre yeniden yapılandırırlar. Olayların yeniden yapılandırması tecrübelerimizden bir şeyler öğrenmemize izin verir. Olaylar geçmişte olduğu gibi parantez içerisinde yapılandırmamıza ve dolayısıyla da beklentilerimize uygun bir şekilde gerçekleşmediğinde bu olayları yeniden yapılandırarak uyum gösterme gereği duyarız. Bu yeni deneyim bizim gelecekteki beklentilerimizin değişmesine yol açar. Bu şekilde insanlar kişisel yapılarını geleceği daha iyi yordamak için yeniden yapılandırmaktadır. En iyi kişisel yapı sistemi daha kusursuz değildir. Sürekli değişen bir dünya ile baş edebilmek için sık sık yeniden yapılandırılması gerekir. Ancak bu kolay bir iş değildir. Kişi yapılarının yerle bir olacağı ve yaşamdaki kılavuzlarını yitireceği korkusuyla kişisel yapılarından herhangi bir değişiklik yapmak istemeyebilir. Bu durumda da yanlış düzenlenmiş deneylerle kişisel yapısını sınayarak yanlış sonuçlara varabilir. Örneğin komşusunun dostça olmadığına inanan bir kişi, kendi bahçesiyle komşusunun bahçesi arasında komşusunun sınırlarını aşacak şekilde bir çit yapıp, komşusunun öfkeli karşı çıkışıyla karşılaştığında kendi kişisel yapısının doğrulanmış olduğunu düşünecektir. Oysa uyumlu bireyler daha farklı bir davranış sergileyecek ve kişisel yapılarının gerçeklik karşısındaki geçerliliğini daha akla yatkın yollarla sınayacaklardır. Bu yolda sınadıkları yapıların gerçeklik karşısındaki geçerliliği desteklenmediğinde de onları uygun şekilde değiştirmeyi, yani yeniden yapılandırmayı tercih edeceklerdir. Örneğin dostça olduğuna inandığı bir kişinin kendisine düşmanca davranması durumunda bu kişi onun kötü bir gün geçirdiğini düşünüp onu hala dostça bir kişi olarak görmeye devam edebilir. Ancak bu kişi birden fazla durumda düşmanca davranmaya devam ederse, bu kişiye ilişkin yapılandırmada, parantez içerisinde, dostça, düşmanca, yapının diğer ucuna yönelme gerçekleşir. Ayarlama önermesi. Kişinin yapılandırma sisteminin değişkenliği, kişisel yapılarının geçirgenliği ile sınırlıdır. Bu önerme deneyim önermesinden ortaya çıkmış ve deneyim önermesini biraz daha genişletmiştir. Bu önerme ile Kelly, İnsanların yapılarını gözden geçirme ve yeniden yapılandırma derecelerinin var olan kişisel yapılarının geçirgenliği ile ilgili olduğunu belirtmek istemiştir. Bazı yapılar diğerlerine kıyasla yeni öğeleri uygunluk sınırları içine dahil etmeye daha az hazırdırlar, yani daha az geçirgendirler. Bu da kişinin deneyimlerden yola çıkarak kişisel yapı sistemini yeniden yapılandırmasını engeller. Bazı yapılar ise esnektir, uyarlanabilir, yani geçirgendir. Geçirgen yapıların uygunluk aralıkları genişlemeye elverişlidir. Geçirgen olmayan bir yapı, kendi orijinal formülasyonunu oluşturan olayları kapsarken, yeni deneyimlerin yorumlanmasına kapalı olacaktır. Örneğin, yenilenebilir, yenilemez. Yapısı çok az geçirgen olan bir kişi, yeme alışkanlıklarının oldukça farklı olduğu bir başka ülkeye gittiğinde, ciddi sorunlar yaşayacaktır. Geçirgenliğin derecelerinden de söz edilebilir. Örneğin oldukça geçirgen bir yetersiz yapısına sahip olan bir profesör, öğrencilerinin birçoğunu bu yapısıyla değerlendirebilirken, aynı yapıyı tümüyle geçirgen olmayan bir şekilde kullanan bir başka profesör, öğrenci niteliğinin çok düştüğü ve günümüzde artık yeterli denilebilecek öğrenci olmadığı konusunda ısrarcı olabilir. Bu profesör için yeterli ve yetersiz öğrenciler arasındaki ayrım gereksizdir. Çünkü tüm öğrenciler yetersizdir. Benzer şekilde işlerin nasıl yapılacağı konusunda geçirgen olmayan biri, doğru yol, yanlış yol yapısına sahip bir kişi de iş arkadaşlarıyla oldukça fazla sorun yaşayacaktır. Bölümlendirme önermesi. Kişi birbiriyle uyumsuz çeşitli yapılandırma alt sistemlerini ardı ardına kullanabilir. Kelly bu önermeyle insanların farklı zamanlarda birbiriyle zıt kişisel yapılar kullanabileceğini, bu nedenle de kişinin kendi içinde tutarsızlık sergileyebileceğini belirtmek istemiştir. İlk bakışta kişilik yapılarının birbiriyle uyumlu olmaları gerekiyormuş gibi görünse de, kendi düşünce ve davranışlarımıza baktığımızda birçok tutarsızlık olduğunu görebiliriz. Neredeyse tüm insanlar yaşamda çok farklı rollere sahiptirler ve her yerde, her an ve her durumda aynı şekilde davranan insan hemen hemen yok gibidir. Kişi, bir kadın, anne, kız, teyze, öğretmen, eş rollerine sahip olabilir. Belli bir etnik kökene, dini inanca ve politik bir bakış açısına da sahip olacaktır. Bu kişi zaman zaman bir konuk, bir ev sahibi, bir müşteri ya da bir komşu olacaktır. Ancak bu çok farklı rollerin içinde her durumda aynı şekilde davranması beklenmez. Bu nedenle de Kelly'ye göre insan davranışının her durumda tutarlı olması gerekmemektedir. Örneğin bir birey, huysuz bir köpeğe karşı koymada cesur davranırken, bir patron ya da bir öğretmen karşısında korkakça davranabilir. Birçok davranışımızın tutarsız görünse de, Kelly davranışlarımızın altında aslında bir tutarlılık olduğunu öne sürmüştür. Örneğin eşine karşı korumacı bir tutum sergileyen bir adam, aynı zamanda eşinin daha bağımsız olması konusunda cesaretlendirebilir. Korumacılık ve yüreklendirme birbiriyle bir ölçüde çelişse de, daha geniş ölçüde ikisi de sevgi yapısı altında toplanabilir. Bu yüzden eşinin daha bağımsız olması için adamın sergilediği korumacılık ve cesaretlendiricilik daha üst düzey bir yapı altında oldukça tutarlı davranışlardır. Kelly'ye göre çoğu durumda beklentilerimiz tutarlı bir örüntü sergileyecektir. Ancak tutarsızlıklar olması da mümkündür. Bununla birlikte Kelly, bireyin ancak bir dereceye kadar kişisel yapılar sisteminde uyuşmazlığı kaldırabileceğini belirtmiştir. Benzerlik önermesi. Kişinin uyguladığı deneyim yapılandırması bir başka kişininkine ne ölçüde benziyorsa, bu kişinin psikolojik süreçleri de diğerininkine o kadar benziyordur. Kelly, ikinci önermesi olan bireysellik önermesi ile bireysel farklılıkları vurgulamışsa da, benzerlik önermesi ile de kişiler arasındaki benzerlikler olabileceğini varsaymıştır. Ona göre insanlar arasındaki benzerliklerin nedeni, benzer kişisel yapıları kullanmalarıdır. İki kişinin benzer psikolojik süreçlere sahip olmaları için birbiriyle tamamen aynı ya da benzer olan olayları yaşamış olmalarına gerek yoktur. Sadece yaşadıkları deneyimleri aynı şekilde yorumlamaları yeterli olacaktır. İnsanlar olayları aktif bir biçimde soru sorarak, hipotezler oluşturarak ve sonuçlar çıkararak yapılandırdıkları için farklı insanlar tamamıyla birbirinden farklı deneyimleri benzer şekilde yapılandırabilirler. Örneğin iki farklı kişi tamamen farklı geçmişlere sahip olmakla birlikte benzer politik görüşlere ulaşabilirler. Birisi yaşamını zorluklarla geçirmeden varlıklı bir aileden gelmiş, diğeri ise bütün yaşamı boyunca yoksulluk içinde hayatta kalma mücadelesi içinde yaşamış olmasına rağmen ikisi de liberal bir politik görüşe sahip olabilir. Farklı geçmişlerden gelen insanların birbiriyle benzer kişisel yapılara sahip olmaları, mümkün olmakla birlikte benzer deneyimleri geçiren kişilerin olayları benzer biçimde yapılandırma ve benzer kişisel yapılara sahip olma olasılığı daha yüksek olacaktır. Aynı sosyal grup içinde kişiler benzer kişisel yapıları oluşturabilirler. Ancak bu olayları toplumun yapılandırdığı anlamına gelmez. Kişi içinde yaşadığı gruptaki kişilerinkine benzer kişisel yapılar oluşturmuş olsa bile bu durumda olayları yapılandıran toplum değil, bireyin kendisidir. Bununla birlikte Kelly, iki farklı insanın asla iki olayı aynı şekilde yorumlayamayacağını belirtmiştir. Toplumsallık önermesi. Kişi diğer bir kişinin yapılandırma sürecini yorumlayabildiği ölçüde diğer kişiyi içeren sosyal süreçlerde rol oynayabilir. Kişinin diğerleriyle iyi ilişkiler kurabilmesi ve onların davranışlarını yordayabilmesi için onların dünyayı nasıl yorumladığını, parantez içerisinde yapılandırdığını anlaması gerekir. Burada kastedilen şey iki kişinin anlaşabilmesi için aynı yapıları kullanıyor olmalarının gerektiği değil, birbirlerinin yapılandırma biçimini anlayabilmeleridir. Araştırmalar birbirleriyle benzer yapılandırma sistemlerine sahip kişilerin iyi anlaştıklarını gösterse de, insanların iyi geçinebilmek için birbiriyle aynı yapılandırma sistemine sahip olmaları gerekmez. Kısacası Kelly'ye göre kişinin bir başkasıyla anlaşabilmesi için onun dünyasını nasıl yapılandırdığını, yani o kişinin neyi, neden yaptığını ya da neden söylediğini anlaması yeterli olacaktır. İnsanların birbirlerinin kişisel yapılarını anlayabilmeleri için çeşitli roller oynamaları gerekir. Bu şekilde kişi kendisini bir başka kişinin yerine koyarak onun kişisel yapısını yorumlayabilir. rol kavramı kişisel yapılar kuramında merkezi bir öneme sahiptir. Kelly, rolleri sosyal perspektiften daha çok psikolojik perspektiften yorumlamıştır. Bir kişinin rolü onun toplum içerisindeki yerine ve pozisyonuna bağlı değildir. Daha çok bu rolün kişi tarafından nasıl yorumlandığına bağlıdır. Kişi rol oynadığında diğer kişinin ne düşündüğüne dair inancına göre hareket eder ve kendisini geçici olarak bu kişinin yerine koyar. Bu yüzden de roller toplumun standartlarıyla değil, diğer insanların kişisel yapılarının kavranmasıyla belirlenir. Kendilik yapısı. Ben, diğerleri. Yapısı her insanın yapı sisteminde yer alan bir yapıdır. Ancak bu kendilik yapısı farklı yollarla ikincil düzeye itilmektedir. Kendini dostça ve düşünceli yapıları altında değerlendiren bir kişi bu değerlendirmelerine uygun davranacaktır. Diğer bir taraftan kendini zeki, diğerlerini ise aptal yapıları altında değerlendiren bir kimse kendisinin herkesten daha zeki olduğu şeklinde bir değerlendirme yapacaktır. Kendini anaç yapısının altında değerlendiren bir kadın, kendini ailesine adarken, kendini profesyonel yapısı altında değerlendiren bir başka kadın, kadının yerinin evi olduğu şeklindeki fikri bir hakaret olarak algılayacaktır. Duygular. Kişisel yapılar, kişinin dünyaya ilişkin düşünceleri ile ilgili bilişsel yapılar olmakla birlikte, değerlendirmelerin ve duyguların da temelini oluştururlar. Kelly, özellikle kaygı, tehdit ve suçluluk duygusu üzerinde durmuş ve bunları dönüşüm yapıları olarak adlandırmıştır. Çünkü bunlar dünyaya ya da kendimize bakış şeklimizde bir değişim olduğu sırada yaşadığımız deneyimlerdir. Örneğin kaygı, bireyin önemli olayları yapılandıramadığı ve geleceği yordayamadığı durumda ortaya çıkar. Kişi aniden yapılarının iyi işlemediğini fark ettiğinde kaygı duygusu yaşayacaktır. Diğer bir ifadeyle kişisel yapılara göre şekillenen beklentilerin başa çıkması kişinin kaygı yaşamasına yol açacaktır. Yaşanan kaygı kişinin temel yapılarında önemli değişikliklere dair bir beklenti içerdiğinde ise tehdit halini alacaktır. Tehdit algısının nedeni bireyin en önemli yapılarında büyük ölçüde bir değişimin yaklaştığına dair beklentisidir. Davranışları güvenli, tehlikeli yapısı ile yönetilen bir kişi, dünyayı daha maceracı bir yolla yapılandırmak durumunda olduğunda kendisini tehdit altında hissedecektir. Tehdit, bireyin kişisel yapılarını gözden geçirip düzeltmesini ve geleceği daha doğru şekilde yordamasını engelleyici bir özellik taşır. Kişisel yapıları kuramında, kaygının nedeni kişisel yapı sisteminin yetersizliği ile ilgili algıya bağlanırken, suçluluk duygusu daha çok rollerle ilişkilidir. Daha önce de değinildiği gibi roller, diğer bireylerin yapılarını yorumlamayı içermektedir. Kelly bunlardan bazılarını temel roller olarak adlandırmıştır. Temel roller, kişiye sürekli bir kimlik duygusu sağlayan rollerdir ve kişinin kim olduğu ve nasıl davranması gerektiği konusundaki yapılandırmalarını oluştururlar. Suçluluk duygusu bu temel rolün zayıflaması ya da çözülmesi durumunda yaşanan duygudur. Kelly, suçluluk duygusunu kişinin temel rol yapısını yitirme duygusu olarak tanımlamıştır. Yeni insanlar kim oldukları ile ilgili yapılandırmaları ile tutarsız davrandıklarında suçluluk duygusu yaşarlar. Örneğin çocuğuyla birlikte yolda yürürken çocuğunun bir çukura düşmesi sonucunda kişi, parantez içerisinde bunda o kişinin kabahati olmasa da suçluluk duygusu yaşayabilir. Çünkü kişi bu olayı bir anne ya da baba olarak çocuğunun başına böyle kazalar gelmesini önlemek yönündeki görevini yerine getiremediği şeklinde yorumlayabilir. Suçluluk duygusu temel rolün çözülmesi durumunda da yaşanacaktır. Örneğin kendisini anaç yapısı altında değerlendiren, parantez içerisinde temel rolü bu olan bir kadın, çocuklar büyüyüp evden ayrıldığında bu temel rol yapısını yitirme durumunda olacak ve suçluluk duygusu yaşayabilecektir. Kişiliğin gelişimi. Kelly, kişiliğin gelişimi konusunda yeni ve farklı kavramlar önermeye gerek duymamış ve kişilik gelişiminin bir kimsenin kişisel yapı sisteminin evrimini yansıttığını belirtmiştir. Kişilik gelişiminde çocuğun yaşamında önemli bir yere sahip olan ebeveynlerin önemli etkileri olabileceğini vurgulayan Kelly, anne babanın patojenik tavırlarının çocuğun geleceği yordama yeteneğine zarar verebileceğini belirtmiştir. aşırı ilgi ve şımartma çocuğun her türlü ihtiyacının başkaları tarafından karşılanacağı şeklinde bekleyiş geliştirmesine neden olabilir. Aşırı baskı ve cezalandırma ise çocuğun çevreyi yorumlamada tanıdık yapılara bağlı kalarak yeni yollar aramasını engelleyecektir. İstikrarsız ve tutarsız anne baba davranışları çocuğun anne babasını doğru bir biçimde yorumlamasını imkansız hale getirecektir. Anne babanın çocuğu yalancı ya da tembel gibi olumsuz sıfatlarla nitelendirmesi ise çocuğun kendisini bu yapılar altında değerlendirmesine yol açabilir. Bu durumda çocuk anne babasının engellemeye çalıştığı türden davranışları daha fazla sergilemeye başlayacaktır. Çocuğun dili kullanmaya başlamadan önce geliştirdiği kimi dil öncesi yapılar da yaşamın ileriki yıllarında özel bazı sorunlara yol açabilmektedir. Bu tür yapılar genellikle oldukça geçirgen olma ve kendilerini birçok farklı durumda gösterme eğilimindedirler. Hatta bazı durumlarda temel rol niteliği bile kazanabilirler. Ancak çok eski zamandan kalma oldukları ve dil öncesi dönemin özelliklerini taşıdıkları için kişi bu yapıların varlığının ve etkisinin farkında olmayacaktır. Örneğin bir kadının erkeklerle olan tüm sosyal etkileşimleri dil öncesi dönemde babasına dair gerçekleştirdiği yapılandırma tarafından yönetiliyor olabilir. Kişilik gelişiminde kalıtımın etkisine hiç değinmeyen Kelly, yukarıda tanımlanan patojenik durumlar dışında kişiliğin sağlıklı bir şekilde gelişeceğini belirtmiştir. Büyümekte olan çocuk, kişisel yapılarını giderek daha geçirgen ve daha az peşin hükümlü hale getirir. Her ne kadar çocukluk yıllarının kişilik gelişimindeki etkileri konusunda kimi fikirler öne sürmüşse de, psikolojik rahatsızlıkların temel nedeninin geçmişte yaşanan sarsıcı deneyimler olduğu görüşünü kabul etmez. Kelly'e göre yetişkinlik yıllarındaki psikolojik sorunların nedeni, kişilerin yapılandırma sistemlerindeki arızalardır. Eleştiriler ve değerlendirme. Kelly'nin Kişisel Yapılar Kuramı, 1955'te yayınladığı Kişisel Yapıların Psikolojisi isimli kitaptan sonra kısa bir süre ilgi odağı olmakla birlikte, daha sonra popülaritesini yitirmiş ve kişilik psikolojisi konusundaki kuramsal açılımlar yerine klinik uygulamaları ile meşgul olan birkaç sadık öğrencisinin dışında büyük ölçüde unutulmuştur. Bunun nedeni o yıllarda psikolojik alanında davranışçılık akımının baskın olması ve terapi alanında da insancıl yaklaşımın yakaladığı çıkış olabilir. Ancak ilerleyen yıllarda bilişsel yaklaşımın kazandığı ivme ile birlikte Kelly'nin kuramı bilişsel psikoterapistler için temel dayanak noktaları oluşturmaya başlamıştır. Bilişsel kişilik kuramında bir önce olmanın yanı sıra Kelly, psikolojik sorunları iyileştirmeye çalışan bilişsel psikoterapi akımlarının da öncüsü olarak kabul edilebilir. Kariyerinin önemli bir bölümünü görece normal olan zeki üniversite öğrencileriyle ve onlara danışma yaparak geçiren Kelly'nin kuramı daha çok böyle bir grup için genellenebilir niteliktedir. Kelly'nin kişilik kuramı öne sürdüğü iddiaların bilimsel yöntemle sınanabilir olup olmaması açısından değerlendirildiğinde çok güçlü olmasa da yol açtığı ampirik araştırmalar açısından değerlendirildiğinde güçlü bir kuram olarak göze çarpmaktadır. Özellikle de Kelly'nin kişilik ölçümü konusunda geliştirmiş olduğu yaklaşım ve kişilik testi bu araştırmalarda sıkça kullanılmıştır. Anne babalar ya da öğretmenler için çocuk eğitimi konusunda uygulamaya dönük somut öneriler sunmamakla birlikte, psikoterapistler için temel bir yaklaşım ve uygulamaya dönük teknikler sunması Kelly'nin kuramının olumlu bir yönüdür. Kelly'nin bir temel varsayım ve onu destekleyen 11 yardımcı önerme ile ifade ettiği kuramı, hem iç tutarlılık hem de yalınlık ölçütleri açısından olumlu değerlendirmeleri hak etmektedir. Bilişsel yaklaşımın kişilik psikolojisi ve psikoterapi alanında öncüsü olan George Alexander Kelly'nin hak ettiği ilgi ve saygınlığı günümüzde maalesef görmediği söylenebilir. Ayrım sonu. Sayfa 241.